Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Vessalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Peygamberimiz Aleyhisselam'ı aile efradı başta olmak üzere yakınlarıyla beraber yakından tanımak, onu yakınlarımızdan daha yakın edinerek örnek almak arzusuyla hazırlayıp sizlerle paylaştığımız Gül Sohbetleri programı vesilesiyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Takip edenlerin bildiği gibi Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi sizlerle paylaşıyorduk. 22 bölüm paylaştık. 23. bölümden inşallah yine hayırlara vesile olması dileğiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısa bir hatırlatayım. Sevgili annemiz Peygamberimiz Aleyhisselam'dan 65 hadisi şerif rivayet etmişti. Rivayet ettiği hadisler kısmını paylaşıyorduk. Bir hadis-i şerif paylaşmış, zamanımız dolmuştu. Kalan hadislere, hep tamamını değil tabii, seçtiğim bazı hadisleri, güncel bazı hadisleri sizlerle paylaşmak istiyorum efendim. Ummu Habibe radıyallahu anha diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim diyor. Gece ve gündüzden müezzinin ezanını duyduğunuz zaman müezzin ezan okurken siz aynen müezzinin söylediklerini tekrarlayınız. Tekrar söyleyiniz. Benzer hadis-i şerifi metinle beraber önceki bölümde vermiştim ve orada gerekli izahatı yapmaya çalışmıştım. Yani müezzin ezan okuduğu zaman onun ezanını bize ondan sonra onun gibi makamıyla değil de kısa kısa tekrar edeceğiz. Bu hadis genişçe önceki bölümde paylaştığım için burada sadece ifade edip geçeyim efendim. Hazreti Ummu Habibe radıyallahu anh annemizin rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ümmetime zorluk verecek olmasaydım, yani zor geleceğini bilmeseydim, abdest aldıkları gibi her namaz için misvak kullanmalarını da emrederdim. Evet, abdest aldıkları gibi namaz için misvak kullanmalarını emrederdim. Bunu biraz açayım hadis hocalarımızın müsaadesiyle. Elbette onlar, hadis hocalarımız bunlara daha genişçe anlatırlar. Benim buradaki sizlerle paylaştığım konu hadisler değil, Ummu Habibe annemiz. O bunu rivayet ettiği için ifade ediyoruz. Bilhassa erkek cemaatlerde bu çok daha görünür. Hanımları bilmiyorum. Camilere, işte namaza gittiğimizde tam kamet getirilir, tam imam tekbir alacak, namaza duracağız. Hemen dişlerini misvaklayanları görürsünüz. Bu hadise uymak için bunu yapıyorlar. Ancak burada yani bir edep boyutunu ifade etmek istiyorum. Onun iyi anlaşılması lazım. Şimdi efendim namaza gidiyoruz. Daha vakit var. Cami avlusunda sigara kullanan kardeşlerimiz var. Allah onları kurtarsın bu sigaradan. İşte bu sigara kullanan kardeşlerimizde de bunu biz görürüz. Çok düşündürücü bir durum bu. Nedir? Sigara içiyor, ezan okunuyor, sigara içiyor. Bitirince giriyor namaza. Onunla yan yana giriyorsanız bir soğan sarımsaktan beter çok kötü kokuyor. İşte aslında burada anlatılan, yani kamet anında böyle dişe misvağı sürüp sağında solundakileri tiksindirmek, rahatsız etmek değil, bu namaza girerken bu dişleri misvaklamak olsa gerek. Doğrusunu Allah bilir. Ama aleyhisselam misvak üzerinde böyle duruyor efendim. Yine Ummu Habbe annemiz rivayet ediyor. Aleyhisselam buyuruyor ki, kim Allah rızasını kazanmak için bir mescid yaptırırsa, Allah da onun için cennette bir ev, köşk yaptırır. Bu kim, yani her kim derken, mescid yaptıran elbette ki Allah'ın mescitlerini Allah'a iman edenler yapar ayeti kerimesi var. Tabi buradaki her kim, kim? Mümin, Müslüman. Ama yani adım yaşasın, üstüne adım yazdırayım, yani yazdırmasınlar demiyorum, yazdırsınlar demiyorum, benim konum o değil, ona karışmıyorum. Ama sadece Allah rızasını kazanmak için bir mescit yaptırırsa diyor sallallahu aleyhi ve sellem ve böyle rivayet ediyor Ummu Habibe annemiz. Yani mescit yaptıran kişi adını yaşatmaktan ziyade Allah'ın rızasını kazanmayı hedefleyecek ki kendisine cennette bir ev, bir köşk yapılsın tabii. Evet, gündelik hayatımızda son derece önemli olan birkaç hadis daha paylaşayım. Ummu Habibe annemizin rivayet ettiği 65 hadis içerisinden. Diyor ki sevgili annemiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittim ben diyor. Her kim gün ve gecede, gün ve gece, yani her gün farzlar haricinde demek bu, 12 rekat nafile namaz kılarsa, her kim gün ve gecede 12 rekat nafile namaz kılarsa, Allah ona cennette bir ev, bir köşk inşa eder. Şimdi bu 12 rekat ne? Beraber sayalım, bakalım rakam tutacak mı? Sabah namazının sünneti 2 rekat. Öğle namazının ilk sünneti 4 rekat etti 6. Son sünneti 2 rekat etti 8. İkindi namazının sünneti 4 etti 10. Değil mi efendim? Akşam namazının son sünneti etti 12. Yatsı namazının ilk sünneti etti ne etti? Yatsının ilk sünneti 12 idi 16. İki son sünneti 18. Ne diyor? 12. Şimdi Peygamberimiz aleyhisselam zaman zaman ikindi namazın sünnetiyle yatsı namazının ilk sünnetini terk ettiğinden 12 kalıyor geriye. Burada aleyhisselam bize kendilerinin kıldığı gibi namazların önündeyse, sonundaysa, neredeyse sünnetlerini kılmamızı adeta emredercesine tavsiye ve teşvik ediyor. Ve eğer diyor, kişi diyor bu sünnetleri kılarsa, Allah diyor ona cennette bir köşk, ev inşa eder. Şimdi efendim, yani o sünnetler bizi cennete götürecek. Yanlış anlaşılmasın yalnız. Farzı kılmayalım yok burada. Farz zaten Allah'ın emri. Onu aleyhisselam tartışmaya açmıyor zaten. Bunu kaçırmayalım. Ve Hazreti Ummu Habbe annemiz de bize bunu böyle ifade ediyor. Farz Allah'ın emri. O tartışılmadan aynen uygulanacak, namaz kılınacak. Çünkü namazı kılmayanın cenneti yok efendim, yok. Namaz kılacağız. Ancak sallallahu aleyhi ve sellem burada nafile olarak sünnetten bahsediyor. efendim. Ve her kişi diyor, her kişi o gün boyunca diyor bu sünnetleri kılarsa Allah diyor ona cennete bir ev, bir köşk inşa eder, bina eder. Şimdi ben şöyle kullansam bu cümleyi, yani farzları Allah'ın emrettiği şekilde, Resulullah'ın gösterdiği şekilde kılan, sünnetleri de böyle güzelce kılan kişi cennetlik olur desem yanlış olur mu? Şimdi köşk cennette inşa edildiğine göre köşküm benim orada olacak. Günlük farzlarla beraber sünnetleri de kılacağım. Köşküm orada yapılacak. Ölünce inşallah evimize, köşkümüze gideceğiz. Bakınız, Ummu Habibe annemiz ne diyor? Ben Resulullah Aleyhisselam'dan bunu işittikten sonra bunları bir daha asla terk etmedim, sürekli kıldım. Demek ki zaman zaman terk ediliyordu. Ya zaten şey budur aslında, İslam böyle bir şey yani. Bir şey öğrendiğimizde onu yapacağız. Yani sadece bizde bilgi olarak kalmayacak. O yaşantı haline geçecek, geçmesi de gerekiyor. Bizden isteyen de budur aslında yani. Evet. Ummu Habibe annemiz radıyallahu anha aynı konuda bir daha söylüyor efendim ve ısrarla Müslüman bir kimse diyor peygamberimiz buyurdu diyor. Farzların dışında nafile olarak her gün Allah rızası için 12 rekat namaz kılarsa yani sünnetleri kılarsa Allah Teala onu cennette bir köşk ev ile onu ne yapar? Onurlandırır, ödüllendirir. Ona cennette bir ev, köşk yapar veya onu cennette bir ev, köşke ona yapılır, onu oraya yerleştirir. Diğer hadisi açan başka bir hadisi şeriftir bu. Şimdi efendim, sevgili annemiz radıyallahu anha, bakın bize nasıl mesajı veriyor subhanallah peygamberimiz aleyhisselamdan. Resulullah aleyhisselam efendim yani bize hayatı Allah'ın kitabından önümüze koyarken Allah'ın kitabındaki buyruklarını daha önce geçmişti bunu sizlerle paylaşmıştım. Açıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize. Ummu Habibe annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu bize rivayet ediyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman bir kadına, Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman bir kadına, kocasından başka bir ölü üzerine 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Fakat sadece kocasının ölümü üzerine 4 ay 10 gün yas tutar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi hatırlatmak istiyorum. Ummu Habibe annemizin babası ya da kardeşi ölmüştü. 3 gün sonra yanında misafirler var, gelmişler, taziye ziyaret devam ediyor. 3 gün geçiyor. 3 gün sonra annemiz kokum istiyor, yani parfüm dediğiniz bugün koku istiyor. Yüzüne gözüne koku, yani vücuduna kokuyu sürüyor. Oradakiler de yadırgıyorlar. Babası veya abisi ölmüş, yaptığına bak falan böyle garipsiyorlar. Annemiz diyor ki benim bu kokuya ve süslenmeye ihtiyacım yoktur. Ancak bunu sizin yanınıza niye sürdüm biliyor musunuz diyor. Ben Resulullah Aleyhisselam'dan duymuştum diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslüman bir kadına kocasından başka bir ölü için 3 günden fazla yas tutması helal değildir. Fakat sadece kocasının ölümü üzerine 4 ay 10 gün yas tutar. Ben bunu diyor, rivayet ediyor ve bunun gereğini yapıyorum. Babası ya da kardeşi ölmüş, annemiz 3 gün sonra normal hayata dönüyor. Yani erkek olsun, hanım olsun, ya yani bu kadın diyor, muhtemelen erkeğin de gerçi 4 ay 10 günü yok ama yani bir yakınımız, birinci derecede yakınımız öldüğü zaman ay benim derdim bana yetiyor. İşte teyzem öldü, teyzemin çocuğu oldu, öldü, dayım öldü, şu öldü, arkadaşım öldü efendim diye aile saadetini zedeleyecek bir duruş sergilememeliyiz diyerek ben bu kadarla geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten buradaki uyarı çok açık ve net anlaşılıyor zaten. Umma Abba annemiz böyle konuşanları, çok çok konuşanları görünce onlara ya öyle boş boş konuşmayınız demiyor. Mübarek insan. İşte biz bu işi beceremiyoruz yani. Böyle uyarıyoruz. Boş boş konuşanları niye ne konuşuyorsunuz? Boş boş demiyor. Biz görsek ne yaparız? Bu ne ya lak lak lak nedir ya? Ne konuşuyorsunuz böyle bir sürü boş boş deriz biz. Demiyor sevgili annemiz. Ya. Şimdi böyle konuşanları görüyor. Uzun süre konuşuyorlar. Yanlarına gidiyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu ben işittim diyor. Adem oğlunun yani insanın her sözü kendi aleyhinedir. Konuşuyor ya Adem oğlu. İnsanın her sözü kendi aleyhinedir. Ancak iyiliği emredip kötülükten sakındırması ve Allah'ı zikretmesi yani hem Allah'ı zikrediyor kendisi ya da Allah'ı anlatıyor insanlara bunun dışındadır diyor. Yani nehyun anil münker ev zikrullah. Evet. Yani bu kadar konuşuyorsunuz ne anlıyorsunuz demiyor. Yani boş şeyler konuşuyorlarsa istiğfar etmeleri gerekiyor. Boş sözden dönmeleri gerekiyor. İslam'ın iyiliğini, güzelliğini birbirimize anlatacağız. Varsa birbirimizin yanlışlarını düzelteceğiz. Yani emir diyor ya işte yani marufu emir, münkeri nehi. Yani iyi, güzeli tavsiye edeceğiz, yapılması için gayret göstereceğiz, biz de yapacağız. Aynı zamanda da efendim yanlıştan, kusurdan kaçınacağımız gibi kaçınmaları için de başkalarının gayret göstereceğiz. Efendim bir hadis daha seçtim. Bunu son hadis olarak vereceğim. Çünkü 65'inde burada anlatamam size. Konum hadis değil. O muhabbe annemiz onun rivayetlerinden örnekler paylaşmaya çalıştığım için böyle ifade ediyorum. Efendim, bu hadis-i şerif bize bir gülümsemeye, aile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmeye de inşallah vesile olacak. Efendim, annemiz bir gün böyle aleyhisselamla muhabbet içerisindeyken evde beraberler soruyor. Ya Resulallah diyor. Ey Allah'ın Resulü. Dünyada iki kez evlenmiş Müslüman bir hanım. Bir şekilde iki defa evlenmiş. Yani evlenmiş, kocası ölmüş ya da boşanmış bir daha evlenmiş. Müslüman'ın hanım. Bir hanım. Bak hanım diyor burada. Kendisi hanım ya. Hanım diye soruyor. Dünyada iki kez evlenmiş Müslüman bir hanım ölür, cennete girerse ve iki kere evlendi ya, bir adamla evlendi, sonra öbürüyle evlendi, öldü veya boşandı bilmiyoruz. Onu söylemiyor annemiz. O iki eşi de cennete girerse. İyi anlayalım hadis-i şerifi. Annemiz soruyor. Dünyada iki kez evlenmiş Müslüman bir hanım ölür, cennete girer ve o iki eşi de cennete girerse bu hanım onlardan hangisinin eşi olacak cennette? İlkinin mi yoksa ikincisinin mi? Evet. Böyle bir soruyu soruyor aleyhisselam'a. Sevgili annemiz Ummu Habibe Remle annemiz radıyallahu anha. Şimdi Resulullah'ın verdiği cevabı söylemeden bir düşünün bakalım. Muhakkak bir şeyler söylüyorsunuzdur şu anda. Ama yani hanım bilhassa burada önemli. Erkeğe sorulmuyor. Çünkü erkeğe soruluyor da hanım cevabı var burada. Yani ey Allah'ın Resulü, dünyada iki kez evlenmiş Müslüman bir hanım ölür, cennete girer ve o iki kişi de cennete girerse bu hanım onlardan hangisinin eşi olacak? İlkinin mi, yani birincisinin mi, yoksa ikincisinin mi? Bu soru üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessüm ediyor. Sevgili annemize dönüyor ve cevap veriyor. Ona dünyada kendisiyle beraberken ahlakı daha güzel olanı seçme hakkı tanınır. Subhanallah. Bunu Resulullah söylüyor. Ya ben hadisin kaynağına bakayım. Efendim, Taberani Mucem'de rivayet etmiş bunu. Evet. Ona dünyada kendisiyle beraberken ahlakı güzel olanı seçme hakkı tanınır. Böyle olan kocası cennette de eşi olur. Görüyorsun ya ey Ummu Habibe, güzel ahlak dünyanın da ahiretinde hayrını elde eder. Ya, dünyanın da ahiretinde hayrını elde eder. E şimdi tabii siz, ben böyle yani böyle canlı konuşsam da buradan yani cevapları alamadığım için belki aklınıza şu soru gelebilir. Bir hanım varsa ne olur? Ben şimdi canlı bir örnek vermek istiyorum. Aile seminerlerini çok veren bir kardeşinizim. Resulullah Aleyhisselam'ın böyle genişçe aile hayatını araştıran bir kardeşiniz olduğumdan biliyorum demiyorum. Araştırmaya devam ediyorum, anlamaya çalışıyorum. Ve paylaşıyorum Müslüman kardeşlerimize yurt içinde, yurt dışında çokça. Elhamdülillah. İşte böyle bir aile semineri esnasında sorular geliyor, ilginç sorular da geliyor, örnekler de geliyor. Ancak bir gün hayatım boyunca unutmayacağım bir katkı aldım birinden. Yani soru değil, cevap değil ama bir şey böyle. İşte cennetten, oradaki hurilerden böyle bahiste konu açılmıştı. Efendim, adamcağız dedi ki, ya hocam dedi, yanlış anlama dedi. Bana dedi, ahirette kendi hanımımı versinler, ben huri muri istemiyorum. Bana ahirette eğer girersem cennete, orada kendi hanımımı versinler bana, ben huri muri istemiyorum. Benim gözlerim doldu. Adam şaşırdı. Hocam dedi, çok mu duygusal bir şey söyledim? Ben gayet basit, makul bir şey söyledim. Yani niye böyle acayip oldunuz? Dedim, çok mutlu oldum da böyle oldu. Çünkü ben çok duydum. Yani böyle ikisi de karı koca, yani imanla ölür, cennete girerlerse yine karı koca olacaklar diye. Hem kadından da çok duymuştum değişik yerlerde, erkekten de çok duymuştum. Ay bir de orada mı? Aman aman benden uzak dursun. Benden uzak dursun. Bunu siz de çok yaşamışsınızdır. Birbirimize böyle söylemeyelim. Neyin hayırlı olduğunu, neyin olmadığını bilemiyoruz. Aceleciyiz, telaşlıyız. Hep biz iyi şeyler istiyoruz. Bizi anlasınlar, bize iyi davransınlar, bizi sevsinler, hoş görsünler. Hep bunu istiyoruz. Biz anlayalım, biz iyi davranalım, biz sevelim, biz hoş görelim taraftarı olacağız. Bak adam ne diyor? Bana diyor cennette diyor, ben ölürsem ahirette cennete girersem kendi eşimi versinler bana da. Ben huri muri istemiyorum. Bu çok çok dehşet, çok süper bir şey bu yani. Öyle güzel bir aile ki bunlar. Adam benim eşimi versinler, ben başka bir şey istemiyorum. Huri muri istemiyorum diyor adam. Yeter ki kendi eşimi bana cennette versinler. E şimdi dünyada güzel geçinir. Dünyayı cennetin bir modeli haline getirebilirsek, bir örnekliği, yani huzuru, mutluluğu burada yakalayabilir, bu haline getirebilirsek inşallah Allah-u Teala bize çok da güzel şeyler verecektir. Yeter ki Allah'ın emrini yaşamaya çalışalım. Allah-u Teala yani gerçekten onca nimetleri önümüze koyuyor. Peygamberimiz Aleyhisselam vasıtasıyla onları bize bildiriyor. Onun hanımları annelerimiz vasıtasıyla bize bildiriyor. Her şey gözümüzün önünde. Yeter ki Resulullah Aleyhisselam'ı ve onun yetiştirdiği o örnek toplumu örnek almaya çalışalım. Örnek olmak için örnek almak gerekir. Örnek almayanın örneği olmayacaktır. Evet efendim, bir kez daha tekrarlayalım. Örnekler örneğini, örnek alma örnekliğini gösteremediğimiz sürece örnek bir hayat yaşayamayacağız. Evet efendim, Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz radıyallahu anha 65 hadisi şerif rivayet etmiştir. Bunu birkaç kez daha söyledim. Biz bu rivayetlerinden buraya ancak bu kadarını alabildik. İfade ediyorum bir kez daha, konumuz, dersimiz hadis dersi değil. Ummu Habibe annemizi paylaşıyoruz. Onun rivayetlerinden seçtik. Rivayet ettiği diğer hadislerin büyük bir kısmı ise olayların akışı içinde, yani onun hayatının safhalar arasına verdik aslında. Yani bir nevi onun rivayet ettiği hadisler ışığında onu anlatmaya çalıştık. Hazreti Ummu Habibe radıyallahu anha annemiz çok donanımlı bir hanımefendiydi. Kureyş'in en fasih Arapça konuşan hanımlarındandı. Söz sahibi ve sağduyulu biriydi. Her bakımdan üstün karakterde faziletli bir hanım olarak sevilip sayılıyordu. Hayatı boyunca Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetini büyük bir dikkat ve itina ile izliyordu. Onun yolundan şaşmamıştı. Onunlayken onunlaydı, onsuz da onunlaydı. Ne demek? Onun vefatından sonra da onda gördüğü güzelliği yaşayarak manen onunla beraber olmuş oluyordu. Sevgili annemiz ibadetlere çok düşkündü. Farz, vacip ve sünnetlerde çok hassas olduğu gibi nafileleri de aksatmamaya son derece dikkat ederdi. Ne yandan bakarsak bakalım, ne yönüne bakarsak bakalım, faziletli bir hanımla karşı karşıya kalıyoruz efendim. Tabii yıllar geçiyor. Yani ben bunu sizlerle paylaşırken, bu sohbetleri annemizi araştırırken sadece bir radyo programı olsun diye çalışmıyorum. Ya da birilerine anlatayım diye çalışmıyorum sadece. Birkaç şey burada güdüyorum. Birincisi, bu güzel insanları tanıyarak, tanıtmaya çalışarak Allah'ın rızasını kazanmak, cennette bunlarla komşu olmak istiyorum. İkincisi, önümüze örnek modeller konuyor bir sürü. Böyle güzeller varken ne diye böyle dikenlere gül kılıfı giydirip önümüze koyuyorlar diye. Bunu da ortaya koymak istiyorum. Ancak sık sık ifade ettiğim gibi kaynaklarda annelerimizin, yani hangi sahabeyi sizlerle paylaşıyorsak, bütün her şeyle ayrıntılı olması mümkün değil. Dolayısıyla anlatmalarımda, paylaşmalarımda, yazmalarımda muhakkak çokça eksiklerimiz olacak. Bu kaçınılmazdır. Annemizle ilgili efendim, yani derleyip toparlayabildiğimiz malumatlar bu kadar bölüm olarak buraya kadar geldi. Böylece yıllar birbirini kovalamış ve nihayet hicretin 44. yılına girilmişti. Emevi hilafeti ve kardeşi Hazreti Muaviye dönemi yaşanıyordu yani. Sahabiler de hanım olsun ya da erkek olsun, her biri birer birer göçüp gidiyorlardı bu fani dünyadan. Peygamberimiz Aleyhisselam'dan sonra sevgili annelerimizden Hazreti Mariye, Hazreti Zeynep binti Cahş ve Hazreti Sevde annelerimiz radıyallahu anhuma vefat etmişlerdi. Her biri vefatlarıyla beraber yüreklere ayrı bir yara açmıştı tabi. Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz de radıyallahu anh'a nihayet hastalanıp yatağa düştü efendim. Akın akın ziyaretçileri geliyor. Bir yandan şifa bulması için dua ederlerken bir yandan da ondan dua istiyorlardı. Hastalığı iyice ağırlaştığı halde çok önemli bir hakkın yerine gelmesi konusunda da bize örnek oluyor yine sevgili annemiz. Evet, işte onların hayatlarını okumalarımızda, dinlemelerimizde, yazmalarımızda efendim bu çarpıcı şeyleri bulup çıkarmamız lazım. O efendim yani sevgili annemiz her alanda hassas olduğu gibi hak konusunda da son derece hassastı. O yıllarda hayatta olan Kuma kardeşlerinden, Kuma yani hayat arkadaşının diğer hayat arkadaşları içinden. Önce Hazreti Ayşe annemize haber gönderdi. Bu annelerimizin hepsi hastalığı esnasında sürekli ziyaret ediyorlardı zaten. Ama bu sefer bizzat kendisi özel olarak Ayşe annemizi davet ediyor efendim. Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha hemen gelip selam vererek yanına giriyor. Her zamanki gibi güler yüzle ve tatlı sözlerle moral vermeye çalışıyor. Hazreti Ummu Habibe'nin derdi ise başkaydı. Bitkin bir halde bakın neler söylüyor. O gün kendi aralarında konuştukları bu şeyler bugüne nasıl mesajı veriyor? Diyor ki, ey Ayşe, senden son bir isteğim olacak sevgili kardeşim. Hanımlar arasında her ne oluyorsa bizim aramızda da olmuş olabilir. Bilmeyerek de olsa aramızda tatsız bir şey geçmiş ise beni affetmeni ve hakkını bana helal etmeni rica ediyorum senden. Hakkını helal eder misin bana ey Resulullah'ın Hümeyrası Ayşe kardeşim? Subhanallah. İfadeyi çok çarpıcı kullanıyor. Ey Resulullah'ın Hümeyrası Ayşe kardeşim. Resulullah Aleyhisselam hanımlarla bazen böyle sevgi sözcüklerini ifade ederdi. Ayşe annemse de Hümeyra derdi. Onu hatırlatıyor. Ayşe annemiz gözü yaşlı. Helal olsun. Helal olsun. Senden hiçbir kötülük görmedim ben. Aramızda hiçbir tatsızlık olmadı çok şükür. Ben senden memnun ve razıyım. Resulullah Aleyhisselam da memnun ve razıydı senden. İnşallah. Allah Teala Hazretleri de senden razı olur, hoşnut olur. Hakkım yok aslında ama madem ısrarla istiyorsun, binlerce defa helal olsun. Yeter ki sen de helal et bize. Evet. Hazreti Ummu Habibe annemiz gözü gönlü dolu. Benim size ne hakkım olur ki diyor. Ama yine de helal olsun. Allah senden razı olsun. Rahatlattın beni. Bir de dua isteyeceğim senden özel olarak. Benim için dua eder misin kardeşim? Ayşe annemiz cevap veriyor. Dualarımız müşterektir kardeşim. Yani o da dua ediyor çünkü. Dualarımız müşterektir kardeşim. Allah hem bu dünyada hem de ahiret aleminde utandırmasın seni de bizi de. Beni çok memnun ve mesrur ettin. Allah da sizleri memnun ve mesrur etsin diyor. Evet. Ne yapıp edip, yani ecel gelmeden, ölüm bizi yakalamadan bu hak sahiplerine haklarını helal ettireceğiz. Bir böyle var. Bu şekilde sözcüklerle helal ettireceğiz ama üzerimize bir emaneti varsa, başka bir şey varsa kırdıysak onları onlarla, varsa bir şey onlara ödeyeceğiz, borç falan varsa ondan sonra helal ettireceğiz. İşte Hazreti Umma annemiz Hazreti Ayşe annemizden böyle helal ettirediği aynı şekilde hemen arkasından da Hazreti Ummu Seleme annemizi davet etti. Ona da aynı şeyleri söyledi. Ondan da helallik istedi. Onunla da canı gölünden helalleştirir. Bu iki annemizde çok fazla beraberliği vardı. O iki annemizden sonra Hazreti Hafsa, Hazreti Safiye, Hazreti Meymune, Hazreti Cüveyriye annelerimiz ile de helalleşti. Radiyallahu anhum ecmai. Allah Teala ve Peygamber Efendimizin huzurlarına her yönüyle temiz, tertemiz olarak çıkmak istiyordu. Bunu da başardı nihayet. Rabbimiz bunu nasip etmişti ona. Kuma kardeşleriyle de böylece helalleşti. Zaten aralarında hiçbir sorun yoktu. Ama yine de helalleşti. Yani halkla arası iyi, herkesle arası iyi ama sonuçta aynı kocanın hanımları, kumalar olunca aralarında ister istemez problemler yaşanmış olabiliyor. Hepsiyle helalleşiyor. Efendim, Ummu Habibe annemizin vefatı konusunda farklı rivayetler var. Ben bunları genişçe eser olarak yazıyorum zaten. İnşallah kısa süre içerisinde kitap olarak da elinizde olacak. Ancak ben bu rivayetlere sizi boğmak istemiyorum. En meşhur rivayetiyle efendim bu bölümde toparlamaya çalışayım sevgili annemizin efendim hayat hikayesini inşallah. Efendim farklı rivayetlerle beraber Hicri 44, Miladi 664 senesinde Medine-i Münevvere'de vefat ediyor Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz radıyallahu anha. Evet. O günlerde efendim Medine valisi olan Mervan bin Hakem cenaze namazını kıldırıyor. Ve bu şekilde kız kardeşi Hint binti Ebu Süfyan'ın oğulları ve Utbe bin Ebu Süfyan'ın oğullarından bir kısmı, yani yeğenleri, onu kabrine indiriyor. İsimlere girmeyeyim. Defni yapılıyor. Tabii büyük bir kayıp. Ağlıyor insanlar. Çünkü diğer sahabilerde de gördüğümüz gibi Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz radıyallahu anha yüce bir şahsiyetin sahibiydi. Yüce bir şahsiyetin sahibiydi. Davranışlarındaki nezaket ve güzel ahlakı için herkes onun yanına gelirdi. O hep böyle hangi durumda olursa olsun bu nezaketi elden bırakmamıştı. Vefatı esnasında 70-72 arası yaşlarındaydı. Ve yürüyüp gitti Rabbine, yürüyüp gitti Resulullah Aleyhisselam'a. Geride sadece bir kızı Hazreti Habibe kalmıştı. O da zaten evlenmiş, ev bark kurmuş ve güzel ahlakıyla onun yolundan yürüyüp gidiyordu. Hatırlatayım, önceki bölümlerini dinleyemeyen kardeşlerimiz için Habeşistan'da doğmuştu Habibe. Önce Habibe doğdu. Kısa süre sonra da Abdullah adlı oğlu dünyaya geldi. Abdullah bebekken vefat etti. Habeşistan'da defni yapılmıştı. Daha sonra işte Medine'ye geldi, Peygamberimizle evlendi, güzel örnek bir hayat yaşadı Peygamberimiz Aleyhisselam ile beraber. Efendim bu sohbetlerde sadece böyle yuvarlak laflarla annemizi rakamlarla işlemekten ziyade hayat hikayesini vermeye çalıştık. Ama aynı zamanda Peygamberimiz Aleyhisselam'a karşı davranışları, Peygamber Efendimiz'in ona karşı davranışlarını dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Ve bir noktaya geldik şimdi. Aslında doğrusu da budur. Her annemizi bitirirken böyle bir özet geçmek gerekiyor. Diğer annelerle ilgili isimler vermek gerekiyor. Şimdi efendim, Hazreti Ummu Habibe Remle annemiz radıyallahu anha Habeş ülkesindeyken Hicri 6, Miladi 626-27 yıllarında Peygamberimiz Aleyhisselam ile gıyab-ı nikahı kıyılmıştı. Asıl evliliği ise efendim Hicri 7, Miladi 627 İmsiz yılında Medine'de olmuştu biliyorsunuz. Niye bunu bir kez daha tekrarladım? Peygamberimiz Aleyhisselam ile evlendiğinde onun ilk ya da son eşi olmamıştı. Dolayısıyla bu evlilik ile başlayan yeni bir hısımlık oluştu ve bu oluşum da sürecekti. Yani bunların başında da kumalar dediğimiz Resulullah Aleyhisselam'ın diğer eşleri ve bunların birinci derecede yakınları geliyordu. Bu sebeple biz de önce bu hısımlarından başlamayı daha uygun bulduk. Şimdi efendim biraz isimler vereceğim size ve yani bir zengin bir sülale ortaya koymaya çalışacağım. Başarabildiğim kadarıyla, zamana sığdırabildiğim kadarıyla. Hazreti Ummu Habibe annemiz Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğinde bu hanımlardan Hazreti Hatice-i Kubra ile Hazreti Zeynep binti Huzeyme annelerimiz radıyallahu anhuma vefat etmişlerdi. Diğerlerin hepsi hayattaydılar. Kendisinden sonra da Hazreti Mariya ile Hazreti Meymune annelerimizle evlendi Peygamberimiz. Bu durumda Resulullah Aleyhisselam ile evlendiğinde bu annemiz 8 eşi vardı. Kendisiyle beraber 9 ediyorlardı. Bunlardan Hazreti Reyhane, Hazreti Mariye, Hazreti Zeynep binti Caş ve Hazreti Sevde annelerimiz kendisinden önce vefat ettiler. Kendisinden sonraya ise vefat sırasına göre söyleyeyim Hazreti Hafsa, Hazreti Safiye, Hazreti Meymune, Hazreti Cüveyriye, Hazreti Ayşe ve Hazreti Ummu Seleme annelerimiz vefat ettiler. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Bu eşlerin öncelikle anne babaları, sonra erkek kız kardeşleri, sonra bunların çocukları Resulullah Aleyhisselam ile evliliğinden dolayı birinci derecede hısımları oluyorlardı. Evet. Ancak sevgili annemiz ile bu hanımlar arasında neler yaşandığına ilişkin kaynaklarda pek fazla malumat yoktur. Sadece her biriyle çok güzel bir birliktelik oluşturduğu, güzel geçim ve karşılıklı ziyaretlerle beraber yine karşılıklı ikramların yapıldığı ifade edilmiştir. Elbette ki çok güzel tablolar, hatıralar vardır tabii. Fakat biz o kadar ayrıntıya giremediğimiz için bu kadarıyla yetinmek durumunda kaldık. Evet efendim, Hazreti Ummu Habibe annemizin babası Ebu Süfyan 7 defa evlenmişti babası. Bu evlilikleri sebebiyle 8 erkek ile 11 kız kardeşi olmuştu. Yani kendisiyle beraber 20 kardeş ediyorlardı. Bu kardeşlerin 3'üyle öz kardeş iken 17'siyle üvey kardeş idiler. İşte asıl destan burada önümüze çıkıyor. Yani öz üvey kardeşleri var. Babası şu kadar evlenmiş, hanımlar var. Efendim onlarla nasıl beraberliği, birlikteliği var? Bu radyo programı içerisinde değil, bir yazım içerisinde inşallah ancak böyle önümüze metin koymamız lazım. O yüzden ben sizi isimler okuyarak boğmayacağım. Sadece rakamları söyledim. Yani babası 7 defa evlenmiş. Efendim dolayısıyla 8 erkek 11 kız kendisiyle beraber 20 ediyor. Bu kadar kardeşleri var. Efendim bunlarla geçimi, diğer anneliklerle geçimi, efendim bunların çocukları var. Birçok şey var yani. Güzel bir hayat yaşadı sevgili annemiz. Güzel örnek oldu. Çünkü örneği alan örnek olur. Şimdi şöyle bir hızlı bir şekilde özetleyeceğim efendim. Ve inşallah bu bölümde Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi bitirmiş olacağız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kayınpederleri içinde hanımları, çocukları ve torunları ile ön plana çıkan Ebu Sufyan'dır. Yani kayınvalideler, kayınbiraderler, baldızlar en çok Ebu Sufyan ailesinde zikredilmektedir. Peygamberimiz aleyhisselama sahabi olmuş, hem kayınpeder olarak onunla beraber bulunmuştu Ebu Sufyan. Hazreti Ummu Habibe Remle annemizin öz annesi Safiye binti Ebu Las, efendim muhtemelen İslam'dan önce öldüğü için, niye muhtemelen diyoruz, bilgi yok. Ama hayat akışında görülmediğinden kaynaklar böyle diyor. Yani Peygamberimiz aleyhisselam ile kayınvalide olarak efendim ne yapmamış? Öz annesi beraber bulunmamış. Ancak işte diğer hanımlarla beraberliği söz konusu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. Resulullah Aleyhisselam Ebu Sufyan'ın 7 hanımı, biri öz, diğerleri de üvey olmak üzere hepsi kayınvalide oluyorlar. Yani bu kayınvalidelerden sadece 3'üyle beraber oluyor Peygamber Aleyhisselam. Sadece rakamlar söylüyorum efendim. Kayın biraderlere gelince 8 kayın biraderin adı biliniyor. 8 kayın biraderi. Bazılarının sadece adları veriliyor. Bazıları hakkında az çok malumat var. Bazıları ise genişçe rivayetleri var. Bu kayın biraderleri fakir isim isim aldım. Bunların evlendiği hanımlar, bunların çocukları, efendim peygamberimize karşı davranışları, peygamberimizin bunlara karşı davranışları, bunları tek tek inceleyip efendim rakamlarla beraber bir kitapçık haline, yani bayağı bir çaplı bir kitap haline getirdik. Şimdi şunu gördüm değerli kardeşlerim. Aleyhisselam'ın hangi annemizle hayatını işlersek ya da annemizin peygamberi, hangi annemiz olursa olsun peygamberimizle hayatını işlerken efendim onun yakınlarından, akrabalarından, hısımlarından kopararak onları görmeden işlemek mesajı vermeyecektir. Ama bu çok da kolay bir şey değildir. Bakın kaç bölümdür sizlerle beraberiz yani. Yani kaç bölüm? Şu anda 23. bölümü işliyoruz. Yani bu 23 saat demektir efendim. Sadece o muhabbe annemizi paylaşırken. İstiyoruz ki işte çok muttaki bir hanımdı, çok iyi bir hanımdı, Resulullah'ı çok sever sayardı, ona karşı iyi davranırdı. Bunlar yanlış değil, doğrudur. Ancak kendi yakınlarına karşı, Aleyhisselam'ın yakınlarına karşı bütün bunların da önümüze serilmesi gerekiyor. Biz bu konuda noktayı şöyle koyalım kıymetli dinleyenlerim. Hedefe Allah'ın rızası konduğu zaman kul istikamet üzere oluyor. İşte annelerimizde bunu görüyoruz. İşin ana fikri budur. Allah'ın rızası, Resulullah'ın memnuniyeti onların en önemli idealleriydi. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet çerçeveli bir hayat yaşıyorlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlardan memnun ve razı olarak vefat etti. Daha önce de kısaca söylemiştim, bazı annelerimiz peygamberimizden önce ama birçok annemiz peygamberimizden sonra vefat ettiler. Peygamberimiz onlardan memnun olarak vefat etmişti. Annelerimiz zaten peygamberimizden memnun ve razı idiler. Allah'ın rızasını kazanma yolunda güzel örnek oldular. Hep söylüyoruz ya, güzel örneği alanlar güzel örnek olurlar. Bir diğer deyimle, örnekler örneği, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı örnek alma gayretine girenler, örnekler örneğinin örnekliğiyle örnek bir hayatın örnek insanları olurlar. Bunların başlarında sevgili annelerimiz geliyor. Hazreti Ummu Habibe Remle annemizi de bitirirken biz salat selamla bitirmek istiyoruz. Şöyle diyoruz efendim sizlerle beraber. Salat ve selam olsun sevgili Ummu Habibe Remle annemize. Salat ve selam olsun diğer bütün annelerimize. Salat ve selam olsun bütün sahabe-i kirama. Salat ve selam olsun Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Onların o güzelliği, güzelliğimiz olsun duasıyla hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.